Ayrım 20, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 249. Bağlanan köpek çavuş kesilir. Korkunun olduğu yerde ekmek azaptadır. Macide yüreğine gömdüğü serzeniş ve ilençlerini homurtuya dönüştürmüştü. Söylentiler, düşler, fallar, tahminler kendi tespitleriyle doğrulanmışa benziyordu. Gözlerinin altında morlaşan uykusuzluk yüzüne, ellerine ve davranışlarına yayılmıştı. Birkaç sefer dışarı çıkıp geldi. Elinde zupin gibi ucu çatallı kısa saplı bir çubuk vardı. Hurşit kadının yeni duyumlar aldığını ve yeni kuşkularla yine ahiret soruları sormaya başlayacağını tahmin ediyordu. Kadının son aylarda biçim değiştirmesini ve giderek boynu ip incecik, altı balonumsu ve alabildiğine geniş bir toprak testiye dönüşmesini çoğalan kuşkularına bağlıyordu. Son günlerde kadının mafsalları da şişmişti. Kendir dokuması teveğini bir tutam üzertlikle birlikte ocağa atmış, bacaklarını yükselen duman ve alev girdaplarının içine sokup sokup çıkarmıştı. Evin içinde deli danalar gibi gezinirken bir ara çöktü, başı dizinde düşünmeye koyuldu. Emeklerini, duyarlılıklarını, özverilerini, bağlılıklarını anımsadı. Hiçlenme ve harcanma psikozuyla aniden ayağa kalktı, geldi, masanın kıyısında oturan Hurşit'in başucuna dikildi. ''Bana doğruyu söyle Hurşit, sen o çingene kadınla aşna fişnedesin. Ben her şeyi öğrendim. İşkillendiğim her şey doğru çıktı. İnkar etme, söyle.'' Kadın elindeki çubuğu fırlatıp evin köşesine attı. ''Ben seni gece izledim. Sen gittin o kahpenin, evine girdin.'' Sese sinen sesi, saldırıya ve cinayete teşvik eden habis duyguları anında sezdi ve ürperdi Hurşit. Aşağılanışın ve suçluluk ikiliminin uyandırdığı metanet duygusuyla ''Kahpe deme'' diye mırıldandı. ''Zoruna mı gitti? Kahpe değil de nedir? Tülbentten süzülmüş ak süt müdür? Bana doğruyu söyle, o kahpeyle senin fikfikin ne zaman başladı?'' ''Böyle küpürür küfredersen hiçbir şey söylemem. Ben seni kızdığın zaman anlamadım, bundan sonra da anlamam.'' ''Adam olsaydın kızdığım zaman da anlardın beni. Ben sana insanca davrandım hep. Saflığımın kurbanı oldum. Kadınlığımı kullanmadım. Sorgu sual altına almadım, kıskanmadım. Benim bu insanlığım senin açgözlülüğün arttırdı. Kaçak günahkar zevklerden başını kaldıramadın. Kaldırıp da yüzüme bakmaya zaman bulamadın. Şimdi söyle, soruma doğru cevap ver. O karıda gönlün var mı yok mu?'' Macide'nin kahpe sözcüğünden vazgeçmesi Hurşit'i yumuşattı. Nafiye'ye olan güçlü sevgisinin gizlenilemeyecek bir noktaya geldiğini anladı. ''Var.''
''Yani yattın o kadınla.''
''Yatmadım.''
''Yalan, pis bir yalan. Bir çingene kadına gönül vereceksin, geceleri evine girip çıkacaksın, sonra da yatmadım diyeceksin. Ben de buna inanacağım.''
''Ben o kadınla yatmak istedim ama o kabul etmedi.''
''Hayvan, itoğlu it!'' diye bağırarak yumruklamaya başladı kocasının kellesini.
''Kendine gel Macide!'' diyerek ayağa kalkıp bir adım geri çekildi. Gözleri cinnet ocağı gibi ateşlenmiş, büyümüştü kadının. Derin bir nefretle sağ elini kaldırdı, kenarları oyalanmış beyaz yemenisini kafasından sıyırıp attı. Kuşağının altında, yandan görünecek şekilde beline tavşan kulaklı bir düğümle bağladığı bağı çözdü.
''Unutma!'' diye bağırdı. ''Bu bağın adı orospu bağıdır. Namuslu kadınlar bağlar. Orospuların kuşağının altında bu bağ olmaz. Bu bağı ben şimdi ocağa atıyorum.''
Hurşit kırmızı bağın yanışını izlerken alabildiğine yoksul olan ve durmaksızın istek doğuran, istekleri karşılanmadığı için de mutsuz olan ve arayışa çıkan, engellenmiş, yabancılaşmış, doyumsuz kadınları ve bunların çevresinde dolanan hovardaları hayal etti. İstanbul'dan gelen hicranla İzmir'de harika canlandı gözlerinin önünde. Tartışmayı sürdürmenin bir anlamı kalmamıştı. Macide ocağın kenarına çökmüş, sessiz sessiz ağlıyordu. Cüceleşme psikozunu ciddi bir kararla alt etme eğilimi içine girmişti. Hurşit dışarı çıkarken arkasından bir odun parçası attı.
''Sokak kedisini evine al, beraber yaşa, ben çeker giderim.'' dedi.
Hurşit sesin dokusuna sinen cinsel iç tepiyi ve tehditkar bağlılığı sezince geçmişteki çıkışları anımsadı ve rahatladı. Bahçe kapısının önünde Abbas'la karşılaştı. Parçalandığı için Abbas'ın yüzündeki derin acıyı fark edemedi. Ruhunu kendi içine gömmüş ölü bir beden görünümündeydi Abbas. Selma kendini asmış diye mırıldandı, yırtılmış yaralı bir sesle. Hurşit dehşetle irkildi. Dili tutulmuş gibi yüz hatlarını izledi Abbas'ın. Kimden öğrendin? Bana Şeremet söyledi. O da Selma'nın komşusu Abdülkadir'den duymuş. 6 gün evvel asmış kendini. Götürmüş, sessiz sedasız gömmüşler. Nafiye'nin haberi yok mu?
Yok, haber olsaydı bana söylerdi.
Bu işin nasıl olduğunu birinden öğrenmemiz lazım dedi Abbas. Günnaz'a ya da Cavidan'a sormak lazım. Onlar bilmese Saime bilir. Birisiyle konuşmam lazım. Daha evlenmeden evvel söylemişti. İstemediğim birine verirlerse kendimi asarım demişti. Onun ince boynu gördüğüm bütün rüyaların ipine gelip takılıyordu. Hurşit olay hakkında geniş bilgi alabileceği insanları düşünürken Esat dayıya gidelim dedi. Şimdiye kadar sağdan soldan bir yığın bilgi toplamıştır. Gidelim ama karakola alınmasından sonra bizi içeri buyur eder mi?
Eder dedi Hurşit. Zabıtadan korkan bir adam değil Esat dayı. Bizi görünce sevinir, haber getirdiğimizi sanır, içeri buyur eder.
Adımlarını hızlandırdılar. Kapıya dayandıklarında soluk soluğaydılar. Kapıyı öksüre öksüre Esat açtı. Konuklarını görür görmez "Oo, buyurun, buyurun" diye sevindi. "Yüzünüzü gören cennetlik olur." Ayakkabılarını kapının önünde eğrin altına konan eski bir eğrim keçesinin üzerinde çıkarıp içeri girdiler. İçeride Esat ile hamur yoğuran küçük karısı Fadime'nin dışında kimsecikler yoktu. Hal hatır yoklamasından sonra lafı dolandırmadan olaya girdiler. Esat sağ elinin parmak uçlarını göğsüne kadar inen kır sakalına daldırarak "Ben böyle bir intiharın olacağını biliyordum" diye söze başladı. Bestegül o kadın kendini asmadan 2 gün evvel düşünde o kadının kendini astığını görmüş. Geldi bana anlattı. "Zeyyat'ın karısı Şirin'i gönderdim. Git" dedim. "Kadın kendini asmadan evvel bana bir resmini getir." Gitti ama eli boş döndü. Acı olan şu ki bu şehir, bu rezil şehir olaya vakıf olamadı. Bu şehre olayı anlatsam dinlemez. Dinlese bile kör öldü, badem gözlü oldu, ip koptu, ibrişim oldu der geçer. Halbuki ortada asil bir ölüm var. Genç bir kadın hacetini görmeden boynuna urganı geçirmiş, kendini kuyu karanlığına sarkıtmış. 2 gün o ip de asılı kalmış. Bu nedir? İnsan olan için büyük bir olaydır, aklı zail eden bir olaydır. O kadın o ipte günlerce asılı kalacağını biliyordu. Olayın büyüklüğü buradadır işte. Gel de bu olayı şehre anlat. Bu şehir Rum'u, Ermeni'yi kışkışladıktan sonra kendine gelemedi. Bir sanat, bir kemal öğrenemedi. Fırtığın, fingirdeğin elinde kaldı. Şaka değil, şamata değil. Ortada asil bir kadının ölümü var. Bu şehir adam olsaydı bu asil ölüyü belediye bandosuyla kaldırırdı. Her sene Cumhuriyet Bayramı'nda maden keşleri EKİ şeklinde sıraya düzüp yürütüyorsun. Tamam, iyi güzel de bu kadının ölümündeki güzelliği niye görmüyorsun? Bu kadın ipin ucundan sana bir şey söyledi. Duysana, var mı kulağın? Var. O zaman duysana. Duymaz. Bu şehir adam olmaz. Bu şehir adam olmamayı aklına koymuş bir kere. Bundan sonra da olmaz. İtin kuyruğunu kalıba koy da doğrult bakalım. Doğrulur mu? Doğrulmaz. Abbas Selma'yı yanlış değerlendirmiş olmanın acısıyla arkaya yaslandı. Esat haklıydı, içi yanıyordu. Yüreğinin sonsuza kadar genişleyip sonunda yok olduğunu hayal etti. Kafası gittikçe çoğalan ve birbirleriyle çelişen düşüncelerin istilası altında olduğu için kendine olan güveni iyice zayıflamıştı. "Peki Esat dayı," dedi Hurşit, "bu kadın kendini niçin astı?"
"Niye asmasın ki?" diye çıkıştı Esat. "Ben niçin astığına bakmam, astığına bakarım. Niçin astığına bakarsam olmaz, boku yerim. Bir alim bir kitap yazmış, ben bu alim bu kitabı niye yazdığına bakmam, kitaba bakarım."
Siyah satenle astarlanmış yeleğinin iç cebinden bağa bir tarak çıkardı. Merakların ve dedikoduların kurşun gibi ağırlaştırdığı kafasını hafif kaldırıp sakalını taramaya koyuldu.
"Dün gece Kerkenes Kerim'in oğlu Behzat geldi. Karısı Atiye evden kaçmış. Her neyse, elinde bir mendil, ağzında kan. Neymiş? Ben bu lağımcılıktan kurtaramadım kendimi. Ağzımı 5 kere burgu deliğine yaklaştırdım. Taş tozu yuttum. Amele Birliği Hastanesi'ne gittim. Rapor alamadım. Bana bir akıl ver. Beni bu cehennemden kurtar. Karıdan kurtuldum ama bu cehennemden kurtulamadım. Şaştım kaldım. Ağzına toz filtresi takacağını ağzına toza takıyor. Bak dedim, ortada asil bir ölü var. Bir kadın boynuna ipi geçirdi, kendini kuyu karanlığının boşluğunda mescit kandili gibi sallandırdı. Git bu asil kahramanlığın bir neferi de sen ol dedim. Ama nerede o yüce ruh? Adam 35 sene kendi sikinin gölgesinde yaşamış, korka korka yaşamış.
Taşı gediğine koymuş olmanın verdiği rahatlıkla arkaya yaslandı, tarağını cebine koydu. Ölüm insanları korkutuyor Esat dayı.
İnsanın mayasında korku var. Bu şehirde herkes korkuyor. Korkunun olduğu yerde ekmek azaptadır. Adama dedim ki toz yutup bir ömür ingildeye ingildeye öleceğine git limandaki buharlı vinçlerden birinin ipiyle kendini az. Az ki sabah güneşi alnına vursun. Seni seyreden derya asil bir mahlukun soyundan geldiğini anlasın. Bunu yapamam dersen git bir kolunu kes, bir bacağını kes. Cesaretinle baş başa yaşa. O zaman kimse sana çalış diyemez.
Küçük kadın yıpranmış patiska bir çarşaf sermişti yere. Çarşafın üzerinde diz çökerek tekneyi ırgalaya ırgalaya hamur yoğuruyordu. Samur perçeminin uçları pencere aydınlığında alın terine ışıltılarla batıp batıp çıkıyordu. Bir ara durdu. Nerede o cesaret diye mırıldandı. Onların cesareti karılarınadır. Küçük kadını duymazlıktan geldiler. Selma aşık olsaydı kendini asmazdı Esat dayı dedi Hurşit. Aşkı gönül köşküne hiç olmayacak bir zamanda çınlayan ve sönen çürük çıngırağına benzettiği için kafasını horoz çığlığı duymuş bir horoz gibi anında kaldırdı Esat.
Aşk sohbetini bu eve sokmayın. Selma aşık değildi. Asil bir kadındı. Aşk maskaralıktır, musibettir. İsterse manası çok derin olsun. İnsanda meşguliyet yaratmaktan başka bir boka yaramaz. Ben bu hakikati bu şehre anlatamadım.
Sen ateş görmemişsin Esat diye mırıldandı küçük kadın. Sen onu kazana sor. Ateşin gazabını kazan bilir.
Baş ver kazanı mazanı. Elinin hamurunu sohbete bulaştırma. Sen anlamazsın. Selma izzeti nefis sahibi bir kadındı. Başkasının avucundan su içen bir kadın değildi. Aşka ihtiyaç duymadı. Kendini asarken ölüme ihtiyaç duymadı. Asil insan kendini ölmek için öldürmez, bir şeyler söylemek için öldürür. Ortalık pislikle dolmuş. Al sana Şadan, Bozboğa'nın oğlu Zobu Şükrü, Elmas Ali, Aynacı Yusuf. İnsan mı bunlar? Selam verir, selamı kendisinin değil. Konuşur, söz kendisinin değil. Bu sabah çarşıda Taci Musta'yı gördüm. Konuştu, sidiğim zehirlendi. Kendimi ağasımın dükkanının arkasındaki kenefe zor attım. Biraz daha gecikseydim zehirlenecektim. İnsan değil ki, insan olsa susar. Cemaate girdiğinde adamın cemaatle ilgilenmemesi selamıyla başlıyor. İnsan değil ki, insan olsa selam vermez.
Esat'ın aşka dair düşünceleri Hurşit'in zoruna gitmişti. Kirpiklerinin ve sakal kıllarının uçlarında hışımla belirip kaybolan ışıltılara bakarken, ''Kusura bakma Esat dayı'' dedi, ''bir şey daha söylemek zorundayım.''
''Söyle.''
''İnsanların çoğu aşkın güzel bir şey olduğunu söyler. Aşk insanı güzel bağlarla insana bağlar.'' Hiç gereği yokken tarağını yeleğinin cebinden çıkarıp sakalını yeniden taramaya koyuldu Esat.
''Siktir et insanların çoğunu. Bağlanan köpek çavuş kesilir. Birini gördü mü havlamasıyla yeri göğü inletir. Bağını gerer, kırdığı zaman da ortaya vukuat çıkar. Bağmış. Bağın güzel olur mu? Vazgeçin bu boş fikirlerden. Yazıktır bu şehre. Yapmayın böyle, konuşmayın. Bırakın kendi yüreğimle baş başa kalayım. İlkin kendi yüreğime hesap vereyim. Havlayacaksam bağsız havlayayım.''
Haşa diye mırıldandı Abbas. Esat duymadı.
İnsanı serbest bırakın diye sürdürdü. Çıksın deniz kıyısına, bağrına balık kokusu vursun, yoksun kokusu vursun, lodos vursun, saçları dağılsın. Kadın kendini kuyu karanlığına doğru sallandırdı. Niye? Niyesi var mı? Hayatı kararmıştı. Kocası kadını aldatmasa da o kadın yine kendini asardı.
Kocası kadını mı aldatmış diye irkildi Abbas.
O herifin hovarda olduğunu İsmet Paşa bilir de siz niye bilmezsiniz? Bu şehirde beli en çok ağrıyan herif o heriftir. Onun belini nasıl çalıştırdığını ben domuz ini santralının arkasındaki çalıların içinde kendi gözlerimle gördüm. Öyle çalışan bel ağrımaz mı? Ağrır. Şadıvanın kulakları çınlasın. Her neyse. Onun bel ağrısı bildiğiniz bel ağrılarına benzemez. Kiminin bel ağrısında çocuklarının rızkı var. Kimi de velinin eline baka baka kendi elini unutur, süpürgeye sarılır, velinin eşiğini 40 yıl süpürür. Süpürgeden alır bel ağrısını.
Peki o zaman Selma kendini neden astı Esat dayı? Esat sesin kanayışından Abbas'ın enkazını fark eder gibi oldu. İçindeki söz cümbüşüne hesap yapmadan, çevreyi kollamadan, özgürce harcamanın kazandırdığı tatlı rehavetle esnedi. Yeleğinin cebinden çıkardığı köstekli saatine bakarken,
''Hala neden astı?'' diyor diye mırıldandı. ''Asalet insanı astırır delikanlı. Vesika abla kendini asar mı? Asmaz. Çünkü asil değil. Ben bunu kimseye anlatamadım. Selma kendini asmaya yeni karar vermedi ki. Kendini bilir bilmez asaleti ona bu kararı verdirdi. Ben bir yığın eve gittim, bir yığın insanı dinledim, defter tuttum. Bu kadın Leyla değildi, aradığı Mecnun değildi. Bağrı ezgin bir kadındı. Bu hususu anlamamız lazım. Bu kadın kendini veremedi, hep kendinden verdi. Verdi verdi tükendi, sonunda doymaz bir dünyanın karanlık kuyusunda konuşmak istedi. İpin ucunda bir kelam oldu, kendine kavuştu. Hepsi bu, bunu anlamayacak ne var? Bunu Hanefi'nin kızı Alagöz anlamaz. Ona çok görmem ama size görürüm. Ben asil bir insan olsam, kendimi assam, ucunda sallandığım ipin acısını tada tada kendime kavuşurum. Hakikat denilen şey budur işte. Ölümden ölüme, sözden söze, sazdan saza fark var. Zekai'nin karısı Benek ve Selma bir mi? Hadi şimdi sen tut Aşık Ali ile Fıngırdak Şevket'i aynı kaba koy. Olmaz. Yüzüne bakarsın aşık sanırsın. Saz düzer, söz söyler, namesi ırlaması hoşuna gider. Ama neye yarar? Teli tinetsiz, içi boş. Aklına müşkülüne işlemez. Mirzem yeli gibi gelir geçer. Ben çok aldandım. Ne çektiysem hüsnü niyetimden çektim. Lanet olsun.
Abbas Esat'ın ağzından çıkan her sözü değişmez bir kural olarak algılayacak derecede şapşallaşmıştı. İnsanda gülümseme yaratan yapay bir ciddiyetle konuştuğu halde taş sükunetiyle dinliyordu Esat'ı. İhtiyarın duyum ve düşünme zenginliğiyle ince değerleri anında fark etme yeteneği karşısında cüceleşmiş gibiydi. Selma hakkında sürekli konuşmasını istiyordu. Kapı açıldı, içeri Esat'ın parlak kızıl bıyıklı ortanca oğlu Sabit girdi. Konukları başıyla selamladıktan sonra gelip babasının karşısında oturdu. ''Yeni bir haber daha getirdim baba.''
''Neymiş?''
İkinci makasta erinden erikmiş bir çingene kadın bileğini kesmiş. Kadın madende çalışan mahkumlardan birine gönül vermiş. Kardeşi kadını baş tarlaya kadar izlemiş. Orada baca ağzına yakın bir yerde, maden mahkum cezaevinin yanındaki ormanda kadını yakalamış. Hemin de oynaşının altındayken çevire çevire dövmüş, kadın bileğini kesmiş.
Ölmüş mü?
Haber Hurşit'i meraklandırdı en çok.
Ölmemiş. Ölmemişse boş ver dedi Esat. İntiharla oynayan, kendini de sağlama alan insanları sevmem. Selma'nın hakkında yeni bir şeyler öğrenebildin mi? Resmini bul getir demiştim.
Kadının ölüm haberini gazeteler yazmadı. Yazsalardı resmini de basarlardı. Ocak gazetesinde bir haber çıkmış dediler. Baktım bulamadım. Kadının babası Pala Hasan'la konuşmak istedim. Beni yanına yaklaştırmadı. Pala Hasan'ın kardeşi Şef Poryon Ali'yle konuşmak istedim. Baban Esat'ın defterine malumat mı topluyorsun dedi. Uzaklaştı benden. Sinirinden kirpikleri titredi Esat'ın.
Ben olsam konuşmazdım o combaşla. Bir şey bilmez ki. Beyni delik, zot öküzün tekidir. Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendis Mektebi gibi bir mektebe bile ben tenezzül etmedim. Bir ay gittim bıraktım. İhsan Soyak, Bahri Savaşkan, Zeki Yerdelen, Nevzat Yerdel, efendime söyleyeyim Nazmi Bey, Halil Pekmen gibi büyük adamlar benim sınıf arkadaşlarımdı.
''Sen orada hademeydin ya.'' diye mırıldandı kadın.
''Ne hademesi?'' diye öfkelendi Esat. ''Bilir bilmez konuşma.''
Gözlerini kırpıştırdı, oğluna çevirdi kafasını.
''Başka kimlerle konuştun?''
Parmaklarını kütürdetti Sabit. Abbas'la Selma arasındaki ilişkiyi bilmediği için Selma'nın sevdiği başka bir adam varmış dedi. Pala Hasan Selma'yı o adama vermemiş. Kız da gelinliğini giyerken bana ölüm gelinliğini giydirdiniz demiş. Bunu bana Necmiye abla anlattı.
Boş ver bu sevda söylentilerini diye çıkıştı Esat.
Abbas içinden bir tel kopmuş gibi kaşlarını çattı. Hurşit Esat'ın hayatında hiç aşık olmadığını düşündü.
Ömründe hiç aşık oldun mu Esat dayı?
Ben kolay büyümedim delikanlı, yüreğime sahip çıktım. Çıraklığını yapmadım, hiçbir işe soyunmadım. Küstüğüm dağın odununu da yakmadım. Çocukken babamın altında anamın o inleyişine bir mana biçemedim. İnsan neslinin şalvar bendi sağlam değil. Ben bu hakikati insanın gözünün çırasına baka baka anladım. Büyük bir hakikati anladım. İnekle boğanın, koçla koyunun, tavukla horozun, kadınla erkeğin aynı şeyi yaptığını anladım. Nevrim döndü. Aşkın bir boka yaramadığını, bir nefs işi olduğunu anladım. İnşallah siz de anlarsınız. Yüreğiniz heba olmaz.
Bakışlarını kancacı Taceddin'in büyük kızına aşık olan oğluna çevirdi yeniden.
Başka kimleri gördün?
Yayla konağının önünde Medet'le kardeşi Bahattin'i gördüm. Ocak amelesinin kurduğu top takımında oynayan Erol vardı. Bahattin Erol'un anlattıklarını bana aktardı.
O mal başın anlattıklarına zerrece kulak vermem, itibar da etmem. Ne anlatmış?
Selma kendini ipe vermeden 2 gün evvel Hayri'nin dayağını yemiş. Senin gönlün hala o oğlandadır demiş. Sen bana gönülsüz geldin demiş. Erol'un dediğine bakılırsa Selma uyurken sevdiği oğlanın adını sayıklamış.
Yazık diye mırıldandı küçük kadın. Sebep olanın ocağı sönsün.
Hurşit yan gözle Abbas'ı kesti.
Benim birini öldürmem lazım diye mırıldandığı anlarda yaptığı gibi göz kapaklarını indirdiğini ve işaret parmağının ucuyla alnının ortasında helezonik daireler çizdiğini gördü. Boş verin bu sevda söylentilerini diye çıkıştı Esat. İsteseydi istediği oğlana kaçardı. Kızlık kanı ak çarşafa damlamasın. Damladıktan sonra uydurulan sevda söylentilerine kulak vermem. O kadın asildi. Küçüğü esirger, büyüğe izzet ederdi. Erkek isteyen ersek bir kadın değildi. Kendi baş esenliğini, uçkur zevkini gözetmezdi.
Toprağı bol olsun diye mırıldandı küçük kadın.
Böyle kadınların adını duydun mu İrem bağına girmiş gibi olurum. Kadın kadına benzemez. Al işte bendi Zeliha, Adnan'ın Melahat, kıllı Nedime, Ankaralı Zahide, Mirali'nin karısı neydi adı? Her neyse, kadın mı bunlar? Kasık sancısı, yürek yele. Hele o bendi Zeliha, zağ misali, yılanı hileyle helak eder.
Köksüzdür, yerin istediği yere gider diye kocasını tamamladı küçük kadın. Sen emek dersin, o yemek anlar.
Nenem mahzule de kadındı. Derin köklü ağaca benzerdi rahmetli. Köklerini kolaya bindirip yüzeye yaymaz, toprağı kurutmazdı. Meyve verirdi ama meyvesi biraz acıydı. Budaklarına kuşlar yuva kurardı. Ben o rahmetli ağacın çimenli gölgesinde büyüdüm. O gölgede seccadesiz namaz kıldım. Aha işte burnumuzun dibinde komşum Zülal'in karısı Firdevs. Her işte tarlada, evde, bağda, bostanda, ahırda gece gündüz durmadan çalışır. Ama neye yarar? Zülal gibi bir kocaya o emek verilir mi? O emeğin yele verilmiş dülger talaşından ne farkı var? Zülal adam mı?
Zülal'i adam yerine koyanlar da adam değil dedi küçük kadın. Zülal derintidir, zibildir.
Sohbette çok kabadır, iftiracıdır. Sofra başında da tilki gibidir, karnını zarafetle doyurur. Başı açık yetime de tabağındaki artığından bir tek lokma vermez.
Aniden durdu, cereyana kapılmış gibi kafasını titretti.
Bu Zülal'i kim hatırlattı bana yahu?
Kimse hatırlatmadı dedi Hurşit.
Zülal'i tanıyan insan soyundan nefret eder. Yalan söyleye söyleye adamın yüzünü sihir basmış. Kafasının iki yanında pörsümüş düşmüş iki gevgeç kulak. Firdevs ne kadar iyi kadın olursa olsun Zülal'i tanıyan Firdevs'ten nefret eder.
Küçük kadın elindeki tahta Ersin'le hamur kalıntılarını tekneden kazırken
herkesin yanında söyleme Esat, kulağına gider diye uyardı.
Gitsin diye diklendi Esat. Gitsin ki benden nefret etsin. O benden nefret etmezse ben kendimden şüphe ederim. Beni bu dünyaya bağlayan insanlar bellidir. Boyunlarına ip geçirip kendilerini boşluğa salan güzel insanların önünde eğilirim ben.
Başını kaldırdı, mertekten sallanan mısır asmağına baktı. Herkeste güven ve saygı uyandırdığına inandığı iç değerlerinin sakalıyla birlikte birdenbire kaybolduğu sanısına kapıldı. Gözlerini çipildetti. Yavru bir ceylan ile ceylanın gözlerine bakmaktan korkan Zülal canlandı hayalinde.
20. ayrımın sonu. Sayfa 260.